Ayrım 9. Kendimle konuşmalar. Erdal Özyol. Sayfa 130. Seslensem tesiri yok. Sussam gönül razı değil. Çaresizliğin doruk noktalarında gezintiye çıkmış ruh halinin kelimelerle kısa tarifi konu başlığının hissiyatına tercüman olur diye düşünüyorum. Seslenmenin de susmanın da çoğu zaman değer bulmadığı anları sık sık yaşamaya başladığımız dönemlerde İnsan artık yavaş yavaş ruhsal, psikolojik, bedenen ve fiziken yıpranmaya, aşınmaya başladığını hisseder. Hayattan ve o ana kadar paylaşım gösterdiği insanlardan uzaklaştığını anlar. Bu yolun sonunda toplumda var olma mücadelesinin içinde çırpınan insan, başarılı olamadığı kanaati kendinde hasıl olmaya başlarsa sessizce kaybolup yok olacağını bilir. Çaresizliğin cümlelere dökülmüş ifadelerini okurken boğazımıza ilmik ilmik düğümlendiğini fark ederim. Bu nokta aslında son noktadır. Öncesini mutlaka gözden geçirmek gerekir. İşin evveliyatı irdelenmeli, yanlışlar, eksiklikler öz eleştirisel yaklaşımlarla sondan başlamak suretiyle başa doğru gözden geçirilerek tedavi edilmelidir. Çaresizlik sendromu yaşayan bireyin kendi kendine çıkmazlarına çare araması yerine eşinden, arkadaşından, ailesinden, dostundan yardım alarak pozitif yönde yol alması daha da muhtemeldir. Sadece sonuçlarla ilgilenmek, sonuçlara odaklanmak, sürecin nedenlerini ve sebeplerini gözden kaçırmamız anlamına gelir ki bu da başka bir çıkmaz yol demektir. Hoşlanmadığımız bu tablo bir anda oluşmadıysa özlemini çektiğimiz eski parlak günlerimize dönmek de bir çırpıda olmayacaktır. Sabırlı ve kararlı olmamız var olma sürecinde iyileşmeye doğru adımlarımızı hızlandıracaktır. Sesini yükseltmek yerine sözünü yükseltmelisin. Unutma, gök gürültüsü ve şimşek değil, bitki örtüsüne yeşil rengini veren yağmurdur diyen Shakespeare ne güzel söylemiş. Avazın çıktığı kadar bağırarak çözüm bekleyen onca sorunun çözüme kavuşacağı yönünde bir gelişme olacağı beklentisi içine girmen tamamıyla bir hayal olur. Önemli olan yerli yerinde ve zamanda sorunların çözümüne müdahil olmayı başarabilmektir. Yorgun bir mesainin sonunda veya iş yoğunluğumuzun arasında bir boşlukta, evimizde veya dinleneceğimiz herhangi bir ortamda istirahate çekiliriz. O an omuzlarımızın ağrıdığını hissederiz. Baş ağrısı omuz yorgunluğunu takip eder, bedenimiz başımızı taşıyamaz. Dinleniyor muyuz? Günlük stres ve yorgunluğun sonunda bünyemizde oluşan kalıcı hasarların yarattığı sorunlarla boğuşmak için kendimize zaman mı ayırıyoruz anlayamayız. Konu başlığımızdaki içeriğe farklı pencerelerden yaklaşım tarzları geliştirerek bakmaya çalışırsak, keyifsiz ve istemediğimiz ölçekte yoğun geçen günün gecesinde karabasanlar rüyalarında cirit atmaya başlar. Uykundayken gördüğün rüyada gece yarısı evin içinden gelen sesle irkilir uyanırsın ve biraz korku ve biraz endişe sarmıştır etrafını. Artık iş başa düşmüştür. Bir de evin babasıysan mecburen sesin geldiği yöne doğru koşar adım gidersin. Kendine özgüven aşılamak adına ve karşı tarafa korku vermek adına çeşitli dövüş spor hareketleri yaparak kendini gizemli atmosfere motive edersin. Ve gücünü böylelikle karşı tarafa da göstermiş olursun. O an sesin geldiği yerde bir kişi görürsün, yüzünü seçemezsin çünkü karanlıktır. Üzerine doğru gelir, sen de bir baş edemeyeceğini anlarsın, gerisin geri geldiğin yere doğru yönelirsin ve koşmaya başlarsın. Ama ruhsal bütünlüğün karanlık yanı olan gölge derinliklere gömüldükçe daha da büyüyen ve kişiyi baskısı altına alan bir güç oluverdiği için ilerleme kaydedemezsin. Evin diğer fertlerinden bağırarak yardım istersin ama 3 adım ileride uyuyan aile fertleri senin sesini duymaz. Biraz patinaj yaparsın, son sürat bağırırsın, kanter içinde kalmışsındır. O an seni bu kabustan uyandırırlar. Her şeyin rüya olduğunu anlarsın. 0 kilometre olmuşsun gibi derin bir oh çekersin. Yaşamı, hayatı, aile fertlerini, kısacası her şeyi ne kadar sevdiğini düşünürsün. Vesaire, vesaire, vesaire. Bu anlatılan hadise kabus boyutunda bir rüya olduğu için uyanınca günlük yaşamın akışında her şey bir anda normale kolayca dönebiliyor. Ya gerçek hayatta, iş ve meslek hayatımızda, aile yaşantımızda ve sosyal hayatımızdaki karabasanlardan nasıl kurtuluruz? Sıkıntılardan kurtulmak için gece gündüz çığlık atarız, feryat ederiz, avazımız çıktınca bağırırız, kanter içinde kalırız ama ne duyan vardır ne de gören. Denemiş olduğumuz her türden yolun nafile sonuçlandığını görürüz. Daha doğrusu çoğu zaman duyan duymazdan gelir, gören görmemek için arkasını döner. Kendi kendimize herkes iyi gün dostuymuş deriz. Çoğu zaman düşünmüyor değiliz. Acaba bizler de zorda kalan insanları görünce sadece seyretmekle mi yetiniyoruz diye. Zorda kalan, başı sıkışan insanları bu içinden çıkılmaz mücadelelerinde çoğu zaman bizler de yalnız bırakıyoruz. Peşin peşin hükmümüzü veririz, başaramayacaklar, yapamayacaklar. Çünkü bu yaklaşım tarzı işin kaçamağıdır, kolayıdır. Sık sık bana mı sordu canım, kör mü yapmasaydı diyerek kendimizi rahatlatmaya çalışsak da aslında insani duygularımızda başlayan körelme bizi, biz yapan değerlerimizden bizleri zamanla çok uzaklara götürür. Bu davranışımız insanları işimize geldiği zaman kullanmak, sonra da burnumuzu sildiğimiz kağıt mendil gibi çöpe kaldırıp atmakla eşdeğerdir. Bizler veya onlar her kimse kullanıldığı hissine kapılmış ise ve yalnız bırakıldığı kanısı kendinde uyanmış ise yapacağı ilk şey kendini bu hale düşüren neden veya nedenlere yönelik bin bir çeşit beddua ederek kendini rahatlatma seremonisine başlamasıdır. Bu seremoninin ortaya koyduğu ruh halinden dökülen sözcükleri, toplumda klasikleşmiş bir parça tenkit kokan, bir parça yol gösterici, bir parça eleştiren ve bir parça da kıstadan hisse çıkarmamızı sağlayacak sözler olarak değerlendirmek varken, klişeleşmiş cümleler olarak yaklaşmamız, içinde bulunduğumuz dönme dolabın hiç durmamak üzere daha fazla hızlanmasına yardımcı olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Birinci önceliği, insanı yüceltme kaygısı olan edebiyat dünyamızın hikaye ve romanlarıyla gönüllerde yer edinmiş yazarı Tarık Buğra, bir yazar olarak en korktuğum şey okurlarım tarafından anlaşılamamak, bundan daha vahimi ise yanlış anlaşılmaktır demiştir. Bu söz aslında bizlere çoğu şeyi anlatmaktadır. Toplumda her yaştan, her kültürel ve sosyal düzeyden eğitimi ne olursa olsun bu toplumun mensubiyetini taşıdığın her fırsatta yineleyen insanlarımızdan neden öngörün bu kadar zayıf, neden bir adım sonrasını görmüyorsun, sen bu adamı nasıl tanımazsın, sen bilmiyorsan bir bilene danış, bir kulağından giriyor öbür kulağından çıkıyor, kendi düşen ağlamaz, sen eşek olduğun sürece sırtına semer vuran çok olur, sen de olsan aynı şeyi yapardın, bir büyük sözü neden dinlemiyorsun gibi cümleleri çok duyarız. Bazen bu cümleler o kadar yolumuza çıkar ki sıradanlaştığı için farkına bile varmayız. Bu sözler içine düştüğümüz çaresizlik sarmalından insanları çekerek düzlüğe çıkarmakta çoğu kez tek başına yeterli olamadığı için bizlere sıradan da gelebilir. Bu sözleri sarf ederek dost olduğunu iddia eden insanlar mutlaka bu anlamlı ve uyarılar içeren sözlerin yanında daha fazla çaba, daha fazla emek harcayarak bu sözlerini anlamlı kılacaklar, hem de bu sözleri onurlandırarak sıradanlaşmaların önüne geçeceklerdir. Yani bu anlamlı sözler, bu sözlerin sahiplerinin küçücük destekleriyle günlük yaşamımızda hayat bulacaktır. Yine hayatı yoksulluk, bahtsızlık içinde geçmiş, yoksula ve bahtsıza olan ilgisizlik, ruhunun derinliklerini etkilemiş bu yalnızlık duygusu sanatının ilham kaynağı olan, Türkçeyi şiirlerinde en sade şekilde kullanan yedi ulu ozanımızdan Şah İsmail Hatayi, Kul Himmet, Fuzuli, Yemini, Seyyid İmadettin Nesimi, Virani, Pir Sultan Abdal, biri olan Fuzuli'nin "Seslensem tesiri yok, sussam gönül razı değil" sözü, yüreklerimizin derinliklerine ulaşarak kangren haline gelmiş, gün görmemiş yaramızı güneşin tedavi eden ışınlarıyla ne güzel buluşturuyor. Fuzuli'ye yukarıdaki derin sözü söylettiren kabiliyet, gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağa görüş, seziş, anlayış, kavrayışın yanında sağduyu, hoşgörü ve vizyon ölçekleriyle de ele alındığında basiret sahibi olmasından kaynaklı ve hem derinlikli hem de kuşatıcı bir bakışla bakabilme ölçekleri ele alındığında ise feraset sahibi olmasından kaynaklı bir kabiliyettir. Belki de çaresizliği sürekli yanı başında bulmuş ulu ozanımız Fuzuli'nin derdi, ızdırabı ve çaresizliği, seven bir kişi olması sebebiyle kendisiyle ortak ruh haline sahip insanlara büyük umut olmuş, insanlar çaresizlikleriyle, sıkıntılarıyla, ızdıraplarıyla ve dertleriyle yoğurdukları barış metinlerini büyük bir özgüven içinde oluşturmuşlardır. Fuzuli'nin şu beyiti, yukarıda dert ve ızdırap konularına yaklaşımını anlatan en güzel örnektir. Aşk derdiyle hoşem elçek ilacımdan tabip kılma derman, kim helakım zehri dermanındadır. Fuzuli derin ve samimi bir aşk şairidir. Ölüm, toplum, yoksulluk, felsefe, tabiat temalarını hep bu aşk ateşinin ışığının verdiği aydınlık ile yazmıştır. Bedensel zevklerden ziyade tasavvufi bir aşk, ehli beyte duyulan özlem, ayrılık acısı şiirlerinin konusunu teşkil etmiştir. Duygu ve düşüncelerin çok içten ve lirik bir şekilde ifade etmeyi kolayca başarmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türk şiirinde karşılaştırılabileceği tek şair Yunus Emre'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi aynı konuda yazılmış Arapça ve Farsça dahil en iyi mesnevilerden biridir. İnsan mutlaka Fuzuli gibi derdi, ızdırabı, yoksulluğu ve yeri geldiğinde dışlanmışlık hissini kendi lehine çevirebilmiş önemli bir değerdir. O da seslendiğinde çoğu zaman duyan olmamış, susup içine attığında yüreği, gönlü razı olmamıştır. Bu yüzden olsa gerek olup biteni içine sindirememiştir. Ama zaman içerisinde göstermiş olduğu tahammül ve sabır ismini Türk edebiyat tarihine altın harflerle yazılmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda "Sen doğrudur, eğri olan belasını bulur" sözü Fuzuli'yi tariflemek için biçilmiş kaftandır. Fuzuli yaşamda eksik kalan noktaları tamamlama fonksiyonunu yerine getirmiş, dekoratif bir kişilik değil, olayların akışına doğrudan müdahalesi olmuş asli bir karakter ve asli bir unsur olmayı başarmıştır. Fuzuli'nin yaşam öyküsü, insanların karşı karşıya kaldıklarında içinden çıkamayacakları sorunları ve kaynaklarını aslında hayatı kolaylaştırma, üretken alanlara yönlendirme ve üretim alanlarına kaynaksal döküman sağlaması açısından önemli bir rehberdir. Gece uyku halindeyken üstümüze çöken kabusla beraber avazımızın çıktığı kadar bağırmamız ve buna rağmen sesimizin duyulmaması ile Tarık Buğra'nın okurları tarafından anlaşılamamaktan korkması veya Fuzuli'nin yoksulluk içinde, perişanlık içinde geçen ibretlik yaşam öyküsü kategorik olarak başka kulvarları bizlere çağrıştırsa da aslında konu başlığımız olan "Seslensem tesiri yok, sussam gönül razı değil" sözüyle direkt veya dolaylı ilişkisi, bağlantısı ve beraberliği olan yaşam kesitleridir. Gerek Tarık Buğra'yı gerekse Fuzuli'yi ağır yaşam koşullarına sürükleyen başlıca neden, hayatta eksik noktaları dolduran dekor olmak yerine olayların akışına doğrudan müdahale edebilen asli unsur ve asli karakter olma istekleridir. Söz uçar, yazı kalır. İşlevi elinden alınan demokrasinin derbeder hali şüphesiz bu durumu kanıksayanlar hariç duyarlı insanlar arasında çoğu şeyi depreştirir ve zamanla kelimelere dökülerek vücut bulur. Bazen değer verdiğimiz dostlarımızla dertleştiğimiz konuların arasında demokrasi, insan hakları, kişisel hak ve hürriyetler, empati, ortak akıl veya uzlaşı kültürü gibi konu başlıklarının gündemimizden hiç düşmediğini fark ettim. İnsanın geleceğiyle direkt etkili olabilecek demokrasi konusunun çözümü konusunda magazinsel kültürden arta kalan zamanlarda dahi insanların bir nebze de olsa konuyu enine boyuna tartışamadığını, bunun nedeni olarak çoğunlukla hem bilgi hem fikir sahibi olamadıklarını söylemek abartılı değildir demek gerçekçi olacaktır. İnsan siluetine bürünmüş tanımlaması zor yaratıklar, bizler gibi sıradan insanların kanıksadıkları konuların arasına kendi tanımladıkları demokrasi anlayışını sokmuştur. Demokrasi insanla yaşıt paha biçilemeyecek değerdir. Lakin 60'larda, 70'lerde, 80'li yıllarda üzerine şal çekilen demokrasinin üzerindeki şalı kaldırmanın bütün iyi niyetli çabalara rağmen o kadar kolay olmadığını yıllardır hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Her türlü olumsuzluğa rağmen ortamı belli bir kıvama getirip sisteme yeniden demokrasiyi montajlamak, uzlaşı kültürünün önünü açmanın yanında diktatöryel mantığa ecel terleri döktürecek ve edilgenleri ortadan kaldıracaktır. Yatsımalarda bulunmadan, popülist yaklaşımlardan uzak, provokatif söz ve kisvelere bürünmeden, dayatmalar yerine daha reel, sevgi merkezli, daha pragmatik yaklaşımlar sergilemenin yanında aklı ve bilime değer veren anlayışa sahip olmak, biz demokrasiyi içselleştirmiş olan insanların serin kanlı ve kendinden emin olan adımlarına güç katacaktır. Demokrasiden uzak kokuşmaya yüz tutmuş sistemden beslenen efsunlu, egoist, imtiyazlı sınıflar demokrasiyi ıskartıya çıkarmak için konuya duyarlı bireylere, toplumlara ve anlayışlara karşı demokrasi kemirgeni gibi karşı durmuş ve durmaya da bütün gücüyle devam etmektedir. Bu durum duyarlı toplumların bütün özverili çabalamalarına rağmen demokrasi ıskalamaları neticesini doğurabilir. Evrensel demokraside insan haklarında, bireysel özgürlüklerde uzlaşı aramanın faturası dönem dönem çok ağır olsa da Tutkav gibi sivil toplum örgütlerinin bu onurlu mücadelenin içinde yer alması ve bu işin bayraktarlığını yapmasının yanında kuruluş amaçlarının en başına evrensel demokrasi, uzlaşı kültürü ve insan hakları gibi değerleri koyması geçmişten günümüze kadar bu değerleri korumak ve yaşatmak için mücadelede bulmuş kişilere, kurumlara, STK'lara ciddi bir katkı sağlaması açısından çok önemlidir. Unutmayalım ki söz uçar, yazı kalır. 3-5 kelimeyle entelektüel olmak. Özellikle de televizyon ekranlarında boy gösteren, gerek tartışma, gerek spor, gerekse magazin programlarında yer alan, sunucu, konuk veya telefonla bağlantı kurarak programa iştirak eden katılımcıların büyük çoğunluğunu sarf etmiş olduğu cümlenin arasındaki kelimeler 21. yüzyılın hastalığı mıdır? Alışkanlık mıdır? Moda mıdır? Yoksa entelektüel birikimlerinin bir sonucundan kaynaklı mıdır? Bilinmez ama ısrarla ve devamlı jargon, asparagas, Jacoben, sekiler, hamaset, provokatör, manipülasyon, eyyamcı vesaire gibi kelimeleri sıklıkla kullandıklarını gözlemledim. Bu tip yabancı kavramlar toplum olarak kelime dağarcığımıza birkaç yıldır seanslar halinde farkında olmadan girmeye başlamıştır. Gereği var mıdır, yok mudur? Gibi soruların cevapları tamamıyla filoloji ve sosyoloji biliminin tartışma konusudur. Ama yukarıda sıraladığım kavramların Türkçe karşılıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Asparagas, uydurma haber. Jacoben, günümüzde aşırı radikal ve siyasi görüşler ve kişiler için kullanılır. Sekiler, dünyevi işlerle ilgili. Hamaset, doğuştan gelen yiğitlik, kahramanlık. Provokatör, kışkırtmak, tahrik etmek. Manipülasyon, insanları istemedikleri halde yönlendirme. Eyyamcı, yanlışı yanlışla örtme, çıkar. Jargon, kullanılan dil. Demek ki günlük yaşantımızda görsel, işitsel ve yazılı medya aracılığıyla soframızdaki peynir ekmek gibi her an bizlere sunulan yukarıda bazılarını sıraladığım yabancı kavramların aslında Türkçe karşılıklarını da pekala istersek rahatlıkla kullanabileceğimizi görüyoruz. Aslında bu yazımın amacı bu yabancı menşeili kelimelerin kullanımına karşı çıkmak değil tabii ki. Eleştirisel yaklaştığım husus, toplumda ve günlük hayatta yaygın olmayan 3-5 kelimenin sırtına binerek sözde entel kisvesine bürünmek, entellik kisvesinin üzerine zırh gibi giyinmek, bu zırhın oluşturduğu korunaklı durumun kendisine sağladığı avantajı çapsızlığından kaynaklı televizyon, radyo vesaire imzası bulunan alt seviyede programları hazırlarken gelebilecek tepkilerin önünü almakta kullanmaktadır. Kurmuş olduğu cümlelerin arasında bu yabancı kelimeleri sık sık kullanarak topluma verdikleri mesaj aslında şudur. Bizler entelektüel insanlarız. Her türden konuya geniş açıdan bakarız. Sizler bizi takip etmeye devam edin. Söylediğimiz her şeyi sakın ola kulak arkası yapmayın. Bizlerin bilgi, görgü, kültür birikimleri üst düzeyde olup müktesebatımız yeterlidir. Tırnak içinde sarf edilen sözler tarafımdan zorlama cümleler halinde yazıyla tariflenmeye çalışılmış gibi algılanabilir. Ama gerçekler film şeridi gibi günlük hayatta hep yanımızda, her zaman başucumuzda olduğundan benim kişisel olarak izlenimlerimden ve gözlemlerimden ibaret olan bu cümleleri sarf ederken çok yadırgadığım bir durum söz konusu olmamıştır. Ucuz yollu, kalitesiz programlardaki bu tarz entellik kisvesinin halka servis edilmesindeki asıl gaye, insanlarımızın kendilerine hiçbir şey kazandırmayan programlara ve onları sunan şahsiyetlere ilişkin oluşmakta olup eleştirsel dozda fikirlerini vücut bulmadan törpülemektir. Yeri geldiğinde öğretisi olmayan programlarında toplumu yormayan gündelik sokak dilini sonuna kadar kullanmayı büyük marifetmiş gibi böbürlenerek her fırsatta kahramanlık edasıyla meze yaptıkları da çok olmuştur. Her şey tatsız, tuzsuz çorba gibidir. Önemli olan reytingdir. Tıpkı zevk almadan yediğin vitaminsiz, proteinsiz yemeğin sadece mideyi doldurarak doyurması gibi. Bizlere yabancı olan bu kavramları alakalı veya alakasız şekilde kullanan insanların müktesebatlarına bakmak gerekir. Bu insanların bu kavramların çıktığı ülkelerin medeniyetlerini, kültürlerini çok iyi bilmeleri çok önemlidir. Dünya ölçeğinde var olan medeniyetlerin dillerinde var olan bazı kelimelerle entelektüel boyuttaymış gibi sörf yapmaya çalışmak, varlığımızı borçlu olduğumuz toplumu kandırmanın yanında bu güzelim topluma da büyük bir haksızlık olacaktır. Yedi ulu ozanımızdan biri olan Fuzuli, Türkçe divanın ön sesinde şöyle demiştir. İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir. Temelsiz duvarda değersizdir. Gerçekte bilgi birikimiyle, altyapısıyla, dünya kültürünü tanımasıyla bilinen çok sayıda entelektüel birikime sahip insanımızın olduğunu biliyoruz. Biz insanlarımız yabancı dillerden alıntı kavramları kurmuş oldukları cümleler içerisinde nasıl ve nerede kullanacaklarını çok iyi bilen, kendini her yönüyle geliştirmiş topluma örnek olan insanlardır. Sosyal ve kültürel birikimi tartışılmaz olan insanlarımızın söylediği sözlerin arasına serpiştirdiği bazı yabancı menşeli kelimeler, cümlenin bütünü değerlendirildiğinde erelti durmamakta, aksine tam da yerini bulmaktadır. Bizim sözümüz yüzeysel, göstermelik, dostlar bizi alışverişte görsün anlayışındadır. Konuşması gereken, topluma önemli şeyler vermek adına bilgi kaynağı olarak bilimsel boyutlarda tescillenmiş kişiler yerine ekranlarda kendi pazarlamasını daha iyi yapan alıntı ve kes yapıştır sektöründe meziyeti tartışılmaz olan dönemlik şahsiyetler ne yazık ki boy göstermektedir. Bu şahsiyetlerin ekranları parsellemeleri kendileri dışında ne kısa vadede ne de uzun vadede toplumsal hiçbir yaraya merhem olamaz. Bu tip insanları Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde var olan 5 basamaklı piramidin merdivenlerini hak etmedikleri halde ekranların kendilerine sağlamış olduğu imkanları da kullanarak kısa zamanda üçer beşer çıkmak suretiyle özde değil sözde kendini gerçekleştirdiklerinin pazarlamasını yapma gayretinin bir parçası olarak görebiliriz. Şahsiyetlerindeki olgunluk seviyesi sorgulanır olan bu kişiler işin garip noktası bu aldatmacıya, yalana önce kendi kendilerini inandırıyorlar, mütemani, sonra bütün güçleriyle toplumu da inandırma çabasının içine giriyorlar. Teşekkür. Kitap kapak fotoğrafını çeken ve kitaba isim veren eşim Dilek Özyol'a, kitabı yazım kuralları ve edebi açıdan inceleyerek düzenleyen öğretmen arkadaşım Aslı Deniz Ilgın'a, yazılarımın kitapta toplanması gerektiği fikrinin sahibi sevgili Mustafa Kayalı'ya, kitabımın yayınlanması için ekonomik katkı sunan kardeşim Doktor Erhan Özyol'a, kitabın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Ali İmren'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Erdal Özyol. Erdal Özyol, 1974 yılında Malatya'da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde tamamladı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk, yöneticilik görevlerinde bulunmuş olup halen Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı kurucusu ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevini sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapmıştır. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çankaya Sokolu Mehmet Paşa İlkokulu'nda okul müdürü olarak görevine devam etmektedir. Bazı internet haber sitelerinde fırsat buldukça yaşama dair sosyal ve kültürel içerikli yazılar yazmaktadır. Üç Küçük Gölge adlı şiir kitabı vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kitabın sonu 17 Kasım 2016 sayfa 144.